Ayrım 48, sayfa 486. 47. Müştak huzuru öldürdü. Evden içeri adımımı attığımda kafam hala zonkluyordu. Çetinden kurtulduktan sonra etrafımda ne varsa sanki dönmeye başlamıştı. Ağaçlar, pencereleri kararmış evler, arabalar, donmuş su birikintileri, çatılardan sarkan buzullar, her yanı kaplayan kar, hatta şu sert rüzgar. Tanıdık yüzler, tanıdık eşyalar, tanıdık sözcüklerden oluşan devasa bir girdabın ortasında gibiydim. Nusret'in donuk mavi gözleri, Tahir Hakkı'nın cansız bedeni, Şaziye'nin gizlemeye çalıştığı sır, Akın'ın çaresizliği, Teoman'ın dostluğu, Çetin'in yalancılığı, Erol'un sinsiliği, Sibel'in tutkusu, Mansur'un sahtekarlığı, Yağız'ın nefreti, Hasan Usta'nın üç kağıtçılığı, Sezgin'in saflığı, Adem'in açık gözlülüğü, Fazilet'in kırıtışı, Kadife kadının sadakati, Hüseyin Efendi'nin şaşkınlığı, hatta bugün Şişli'de yol ortasında bana hakaretler yağdıran şu küfürbaz sürücünün öfkesi. Ve elbette insan sarrafı Başkomiser Nevzat, aydınlık yüzlü Zeynep ve delişmen Ali ve Freud'un o meşhur makalesi, Dostoyevski ve baba katilliği. Patricit, Felicit, Fratricit. Baba katilliği, oğul katilliği ve kardeş katilliği. Osmanlı'nın Roma'dan, Roma'nın Hititlerden, Hititlerin Allah bilir hangi zalim hanedan sülalesinden aldığı kanlı gelenek. Ve kıskanç bir koca, Tolstoy'un Kreutzer sonatı. Ve kadının bedenine yumuşacık saplanan şam kaması. Ve kıskanç aşık Müştak. Eski sevgilinin kuğu gibi ince boynuna saplanan gümüşten mektup açacağı. Karanlık denizde ilerleyen bir vapur. Cebindeki cinayet aletini karanlık denize atmaya çalışan korkak bir adam. Puslar içindeki Topkapı Sarayı ve benim baba yadigarı Colt marka tabancam. Tahir Hakkı'nın baba yadigarı Çinili sobası, 2. Mehmet'in baba yadigarı tehlikeli padişahlığı ve Sultan Mehmet Han, Mehmet Han oğlu Murat oğlu Mehmet Han, iki karanın ve iki denizin hakimi, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Roma İmparatorluğu'nun doğal varisi, İslamiyet'in kılıcı, farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı ırklardan yepyeni bir millet yaratma aşkıyla yanıp tutuşan kudretli hükümdar. Yoksa babasının ilgisini çekemediği için bütün dünyanın ilgisini çekmeye çalışan kırık kalpli bir çocuk mu? Ya da hepsi birden mi? Hafızamın uçsuz bucaksız ovalarında at koşturan ordular, kılıç sesleri, savaş naraları, korku çığlıkları, kadın ölüleri, çocuk ölüleri, ihtiyar ölüleri, ardı ardına düşen şehirler, ardı ardına yıkılan devletler, ardı ardına el değiştiren kaleler, ardı ardına bayrak değiştiren burçlar. 49 yaşında dünyaya nam salmış bir hükümdar ve nihayet değişmez kader. Önünde sonunda akşama kavuşan gün. Önünde sonunda ecel şerbeti içen insan ve Fatih Sultan Mehmet'in şüpheli ölümü ve onun iki şehzadesi ve yine değişmez kader, kanlı taht boğazlaşması, ikiye bölünen saray, ikiye bölünen devlet, hiçbir şeyden haberi olmayan bir halk. Her zamanki gibi günü kurtarmaya, çorbasını kaynatmaya, başını sokacağı bir evde huzurla yaşamaya çalışan bir halk. Ve iki kardeşin kanlı boğazlaşması sürerken saray odasında çürümeye bırakılan Fatih'in cansız bedeni. İşte bunların hepsi sırasız, arasız, düzensiz ama sanki ötekinin varlığına saygı gösterir gibi birbirine değmeden, birbirine çarpmadan günlerdir yağan hüzünlü kar tanecikleri gibi sessizce uçuşuyorlardı aklımın saydamlığında. Uçuşsunlar bir diyeceğim yoktu da onların bu uyumlu hareketi başımı döndürüyor, zihnimi yoruyordu. Ayakta durmakta güçlük çekiyordum. O sebepten sanki sarhoşmuşum gibi, sanki adımlarım birbirine dolanacakmış gibi duvara tutundum evime girince. Salondan geçerken iki pencereyi birbirinden ayıran kalın sütunda dünyada bir zamanlar huzur diye bir duygunun olduğunu anlatmak istercesine tatlı tatlı tıkırdayan Şevki Paşa konağının kadim saatine takıldı gözlerim. Sabahın üçünü gösteriyordu. Ama şimdiye kadar çoktan yatakta olmalıydın Müştak. Sevgili anneciğim, kendisi iyi olursa herkesin iyi olacağını, kendisi mesut olursa herkesin mutlu olacağını zanneden saf anneciğim, koridorun başında durmuş üzgün gözlerle beni süzüyordu. Neredeydin bu saate kadar? Bak, sağlığın bozulacak yine. Bana uzattığı ak ellerini hemencecik tuttum elbette. Hiçbir zaman şu anki kadar ihtiyacım olmamıştı onun sıcaklığına. Acımasız bir beyazlıkla örtülen bu şehirde hiçbir zaman bu kadar yalnız, bu kadar yorgun, bu kadar bir çare hissetmemiştim kendimi. Belki gözlerimden birkaç damla sıcacık yaş bile dökülmüş olabilir. Kaç yaşında olursa olsun annesinin küçük oğludur o. Annem eskiden olduğu gibi kendi ayaklarıyla götürdü beni yatak odama. Giysilerimi çıkardı, pijamamı giydirdi, yatağa uzanmamı bekledi, sonra şefkatle örttü yorganı üzerime, sonra hep yaptığı gibi birer öpücük kondurdu göz kapaklarıma. İyi geceler Müştak, tatlı rüyalar evladım. Artık ezbere bildiğim bu sevgi dolu cümlenin son sözcüğünü duymadım bile. Huzur dolu bir karanlık, yumuşak insanda içine gömülme, İçinde saklanma, içinde kaybolma isteği uyandıran kadifemsi bir karanlık. Hakikatin gözleri yakan sert ışığından, acımasızlığından, kabalığından, çirkinliğinden sizi koruyan dipsiz koyu bir karanlık. Hiçbir şey görmeseniz de en küçük bir güvensizlik duymayacağınız, başınıza kötü bir şey gelmeyeceğinden emin olduğunuz bir karanlık. Öyle olmalı, yoksa sabah güneşini göz kapaklarımda hissedince neden tedirgin olayım? Gözlerimi açtığımda vakit öğleye geliyordu. Belki daha geç, demek ki saatlerdir uyuyordum. Kadife kadın? Hayır, bugün perşembeydi, onun izin günü, hala beynim zonkluyordu. Belki biraz daha uyku. Gözlerimi kapar kapamaz Çetin'in yalvaran yüzü belirdi göz kapaklarımın loş perdesinde. ''Yapmayın hocam, lütfen yapmayın.'' Korkuyla sıçradım. ''Yoksa onu da mı? Çetin'i de mi öldürdüm? Cesedi de arabasının bagajına saklayıp?'' Telaşla fırladım yataktan, pencereye koştum. Aceleyle çektim perdeyi, panik içine sokağa baktım. Oh, yoktu. Çetin'in arabası gitmişti. ''Hayır, onu öldürmemiştim. Başım döner gibi oldu, yeniden yatağa girdim. Evet.'' Demek ki Çetin'i polise teslim olması için ikna etmiştim. Doğrudan başkomiser Nevzat'a. Kolay olmamıştı elbette. Eski tecrübelerinden iyi tanıyordu polisi. Başına gelebilecekleri düşünerek korkuyordu. Neden korkuyorsun diye adeta çıkıştım. Çıkıştım mı? Doğrusu tam olarak hatırlamıyorum ama bu konuda konuşmuş olmalıyız. Nusret'in öldürüldüğü saatlerde başka yerde olduğunu kanıtlayacak şahidim var demişimdir. Büyük ihtimalle Tahir Hakkı'nın kalp krizi geçirdiği ise otopsi sonucu ortaya çıkacak zaten. Kimse seni suçlayamaz. Çetin'i arabasına bindirip emniyete yolladım herhalde. İstersen ben de geleyim gibi salakça bir teklifte bile bulunmuş olabilirim. Herhalde reddetmiştir gitmediğime göre. İyi de neden emin değilim? Neden gece yarısı yaşananlar hala sislerin ardında? Yoksa yine kriz mi geçirmiştim? Yine psikojenik füg mü? O saatlerde yaptıklarımı hatırlamayışım bu sebepten mi? Galiba Çetin'in katil olmadığını anlayınca karışmaya başladı kafam. Tuhaf bir sarhoşluk. Tam olarak geçici amnezi değil ama ona benzer bir sarsıntı. Adem Dilli ile karşılaşma, Akın'ın başına gelenleri öğrenmek, hepsinden önemlisi Tahir Hakkı'nın ölümü ve bardağı taşıran son damla, Çetin'in masumiyetini kanıtlaması. Öyle mi? Hakikaten masum muydu acaba? Belki de yalan söyledi bana. Eğer öyleyse yakında çıkar kokusu. Ama ortaya çıkacağını bile bile niye yalan söylesin ki? Bence doğruyu söylüyordu oğlan. Mesele de buydu zaten. Onun dürüst olduğunu biliyor olmam Zaten o anda başlamıştı zihnim zonklamaya, görüntüler bulanıklaşmaya, sesler uğuldamaya. Evet, yine hakikatlerden kaçma isteği. Evet, bir tür krizdi yaşadığım, hafif bir kriz. Öyleyse neden hala başımda o ağırlık var? Neden gerektiğinden daha parlak bu oda? Neden sokaktan gelen sesler habire çoğalıyor kulaklarımda? Birden karşımdaki gardırobun aynalı kapağında bir kıpırdanma fark ettim. Yarı yarıya doğrulduğum yataktan sırlı cama baktım. Aynanın derinliğinde kıpırdanan kendi aksimden başkası değildi. Ama bir tuhaflık vardı. Ben hala yataktaydım. Halbuki aynadaki müştak ayağa kalkmıştı. Yakasına vişne çürüğü kravatını geçirdiği solgun mavi gömleğinin üzerine lacivert ceketini giyiyordu. Bacaklarında siyah pantolon, az önce çıkarmış olduğu lacivert çubuklu gece mavisi pijamalar biraz geride yatağın üzerinde duruyordu. Ne bir öfke vardı yüzünde, ne bir heyecan. Gözlerindeki o keskin ışık da olmasa uykuda hareket ediyor sanılabilirdi. Hayır, bu adam içimdeki karanlıkta yaşayan, her fırsatta birilerine saldıralım, birilerini öldürelim diyen o manyak değildi. O manyağı da içinde taşıyan benim ruhumdu, benliğimdi. Ama şimdi nedense bir telaş içinde bir yerlere yetişecekmiş gibi acelesi vardı. Yüzünü gölgeleyen sakala bile aldırmadı. Oysa ben tıraş olmadan adımımı atmazdım sokağa. Kendine şöyle bir baktıktan sonra kapıya yöneldi öteki müştak. Evet, artık aynanın sırlı görüntüsünden kurtulmuş odanın içindeydi. Dönüp bakmadı bile yüzüme. Ya beni fark etmemişti ya da umrunda bile değildim. Elbette onu öylece bırakmayacaktım. Derhal fırladım ardından. Koridorun sonunda yakaladım. Doğruca sofaya gidiyordu. Sofaya gelince eğilip yerde bir şeyler arandı. Bulamamış olmalı ki ayakkabı dolabını açtı. Siyah makosenleri çıkardı. Alışkanlıkla ayaklarına geçirdi. Portmantoda asılı kirli duman rengi paltoma uzanıyordu ki birden hatırlamış gibi durdu. Düşündü, usulca eğildi, hiç üşenmeden makosenleri ayağından çıkardı. Daha ne yapacağını anlamadan birden üzerime doğru yürüdü. O kadar hızlıydı ki çekilmeme fırsat vermeden içimden geçerek yeniden koridora daldı. İnanılmaz bir tecrübeydi. Sanırım kendi ruhumu çıplak gözlerle görebilme ayrıcalığını yaşıyordum. Ruhum ya da öteki müştak koridordan süzülerek çalışma odama girdi. Durur muyum ben de ardından? Odanın ortasında dikilmiş etrafa bakınıyordu. Ne arıyordu acaba? Çok beklemem gerekmedi, masaya yöneldi. Bilgisayar klavyesinin sağında Varlık Yayınlarından çıkmış küçük eski bir kitap duruyordu. Tolstoy'un Kreutzer Sonatı. Kitaba uzandı, sayfalarının arasına ayraç gibi yerleştirdiğim parlak nesneyi aldı. Sapında Fatih'in tuğrası bulunan gümüşten mektup açacağını hiç düşünmeden ceketinin yan cebine attı. Ardından Kreutzer Sonatı yeniden, ama bu defa sayfaları açık olarak yüzü koyun masanın üzerine bıraktı. Döndü. Bir kez daha üzerime yürüdü. Bu defa atik davrandım. İçimden geçmesine fırsat vermeden yana çekildim. Hızla çıktı çalışma odamdan. Ben de peşinden. Hiç kurtuluşu yoktu. Nereye giderse gitsin takip edecektim. Beden hapishanesinden kurtulmuştu. Ama benden kurtulamayacaktı. Apartmandan birlikte çıktık. Birlikte dediysem o benden birkaç adım önde. Al bir gariplik daha. Gözlerimi açtığımda ortalığı ısıtan güneş dışarı çıktığımızda ortadan kaybolmuş, hava kapamıştı. Hatta haberci ilk zerrecikler gelmekte olan kar yağışının müjdesini verir gibi usulca savruluyorlardı boşlukta. Uçuşmaya başlayan kar taneciklerinin arasından hızla süzüldük. Artık ben de ayak uydurmuştum onun olağanüstü süratine. Asıl şaşkınlığı Bahariye Caddesi'nden geçerken yaşadım. O tarihi muhallebicinin yerine yapılan şu Avrupa menşeli giyim mağazasının geniş vitrininde kendi aksimi görünce tıpkı birkaç adım önümde yürüyen adam gibi giyinmiştim. Adam gibi derken bile kendimi bir tuhaf hissediyordum. O varlık ya da görüntü, yani her neyse, işte benim bir parçamdı. Parçam ne kelime? Öz be öz ruhumdu. Birden kafam karıştı. Ya tersi ise, ya gerçek müştak oysa, ben onun ruhuysam? Hayır canım, düşünen ben olduğuma göre hakiki müştak bendim. Düşünüyorum, o halde varım. Oho! Materyalist felsefeciler yüzlerce yıl önce çürütmüştü bu tezi. Var olmazsan düşünemezsin. İyi ya, tam da bu sebepten benim hakiki müştak olmam gerekmez mi? Düşündüğüme göre var olan benim. Yoksa var olduğuma göre düşünen ben miydim? Aman kafam karıştı. Zaten hiçbir zaman tam anlayamamışımdır şu felsefecileri. Başıma üşüşen soruları hızla def ettim zihnimden. Bütün dikkatimi kaldırımın üzerinde uçarcasına gitmekte olan kaçak ruhumun görüntüsüne verdim. Aynı benim gibi yürüyordu. Hafif kamburunu çıkartarak çekingen adımlarla hep sahile indiğim ara yolu kullanıyor. Hatta yolda gördüğü tanıdık esnaflarla selamlaşmayı bile ihmal etmiyordu. Ve Kadıköy'ü. Tiyatro binasının önünde bekleşen gençler, bu soğukta bile arı kovanı gibi kaynayan iskele son anda yetiştik 18 vapuruna. O jeton attı, ben bedava geçtim ama kaçak gibi davranan oydu. Kimse görmesin, kimseyle konuşmasın diye girişteki salonun en arka sırasına sindi, pencerenin kuytusuna. Ben de karşısındaki sıraya yerleştim. Bakışlarını denize dikmişti. Ne vapurla, ne içindeki yolcularla, ne de başka bir şeyle ilgiliydi. Sadece deniz. Karlı gökyüzünün altındaki deniz. Yemyeşil. Hayır, kül rengi. Belki biraz aydınlık. Hayır, aydınlık değil, kül rengi. Hayatın sonluluğunu, sıkıcı rutinliğini simgeleyen renksizliğin rengi. Kısa yolculuğumuz boyunca bir kez bile koparmadı bakışlarını bu renksizliğin renginden. Vapur zor yanaştı Karaköy iskelesine. Rüzgar, savrulan kar, dalgalanan deniz, sallanan gemi. Neyse ki kaptan ustaydı. Çımacının iskele görevlisine savurduğu kalın ip sonunda geçti iskele babasının kalın boynuna. Kıyıda tıpkı bizim gibi paltolarına, mantolarına, kabanlarına sarılmış bekleyen insanlar. Kendilerinden de, yaşadıkları şehirden de bir haber. Atsız, sansız, sabırsız hemşerilerimizin arasından indik karaya. Karaköy meydanı karlar içindeydi. Köşede liman binası, arkasında bir heyula gibi kat kat dikilen otopark. Heyula'nın baş köşesinde dakikalarca bekledikten sonra nihayet nazlana nazlana duran bir taksi. O arkaya oturdu, ben de yanına. Kalın ensesini gördüğümüz dikiz aynasında koyu renk gözleriyle karşılaştığımız ve durmadan konuşan bir şoför. Kiminle konuştuğunun farkında olmayan bir adam. Neredeyse bir saat süren bir yolculuk. Benim elim dizlerimde, onun eli cebindeki mektup açacağının sapında, işaret parmağı Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasının çizgilerinde. Hanımefendi sokağının girişinde indik taksiden. Şoförün parasını yine o ödedi çünkü bu onun macerasıydı. Peşinden gelip gelmediğimi merak bile etmeden karlara bata çıka ilerlemeye başladı sokakta. Elbette, ben de ardından. Dilli şarküterinin önünden geçerken birden durdu, döndü, gülümsemeye benzer bir ifade belirdi gözlerinde. Dükkana yöneldi, kapıyı açıp içeri girdi. Ben olanları vitrinin camından izledim. Tezgahın ardında bir adam vardı. Bordo'ya yakın kahverengi ceketinin içinde güvensizce kıpırdanan çelimsiz bir adam. Avurtları çökmüş bir yüz, iri kırmızı bir burnun ardında karanlık gözler. Büyük bir ilgiyle karşıladı bizim kaçağı. Sanki önceden tanıyormuş gibi. Bizimki neler söyledi bilmiyorum. Adam tezgahın ardından geçti. Raflardan bira şişeleri indirdi. Bir şeyler sardı. En son bizimkinin kartını uzattığını gördüm şarküterciye. Fakat sonra ne olduysa birden kapıya yöneldi. Elleri kucağı bomboş. Ismarladıklarını orada bırakarak çıktı dışarıya. Gözlerini bir hedefe dikmiş gibi hızlı adımlarla Sahtiyan apartmanına yürümeye başladı. Demir kapı kapalıydı. Nusret'in ziline bastı. Kısa bir beklemenin ardından otomatiğin sesi duyuldu. Kapı, ağır kapıyı birlikte itip birlikte girdik içeri. Antika asansörde ne o ne de ben anıları hatırladık. Ne yapacağını bilen iki insanın kararlılığı içinde sabırla asansörün Nusret'in katına çıkmasını bekledik. Tuhaf bir ağırlık vardı üzerimizde. Ölümün ağırlığı, sarsıntıyla duran asansör, hızla açılan kapı. Karşımızda 21 yıl önce bizi acımasızca terk eden o sevgili. Öyle olmalıydı. Kadının açılıp kapanan dudaklarından çıkan ses kesinlikle onun sesiydi, ama bu kırışmış yüz, anlamı değişmiş o mavi gözler, o bu çirkinleşmiş gülümsemenin Nusret'le hiçbir ilgisi yoktu. Fakat kadın bunun farkında değildi. O sebepten olsa gerek görür görmez boynuma sarıldı. Boynuma mı? Benim mi? Ötekinin mi? Galiba benim. Çünkü ötekinin iki eli de ceplerindeydi. Sanırım mektup açacağının sapındaki Fatih'in tuğrasıyla oynamayı sürdürüyordu. Nusret'in yerine geçen kadın ise neşe içindeydi. Durmadan bir şeyler anlatıyordu. Geniş oturma odasına geçinceye kadar hiç susmadı. Hatta o şampanya rengi berjer koltuğa yerleştiğinde bile kapatmadı çenesini. Ben sağındaki koltuğa çöktüm. Öteki adam yanımda ayakta dikiliyordu. Elleri ceketinin cebinde. Habire anlatıyordu kadın. Analardan söz ediyordu. Müştak diye bir adamdan. Nusret diye bir kadından, çok eskilerde kalmış bir aşktan. İlgiyle dinliyor gibi yapıyordum, arada cevap vermiş, hatta anlattıklarında gülmüş bile olabilirim. Kötü bir niyetim olduğundan değil, ama hanımefendi siz Nusret değilsiniz demeyi beceremediğimden, ayakta dikilen adamın ela gözlerindeki ışık kaybolmuş, bakışları kararmıştı. Belki de o karanlığın sessizliği çökmüştü üzerine. Belki de 21 yıl boyunca biriktirdiği nefretin sessizliği. Öylece dikiliyordu adam, kadınla benim koltuğumun arasındaki köşede. Sonra kadının ses tonu değişti. Fatih'ten bahsetmeye başladı, şehzadelerinden. Fatih'in en çok sevdiği oğlu, genç yaşta ölen Mustafa'dan. Padişaha benzeyen Cem Sultan'dan ve Büyük Şehzade 2. Bayezid'den. Tarih hakikatle beslenir gibi bir şeyler zırvaladı. Tarih geçmişteki bugündür, bugün ise gelecekteki tarihtir gibi klişe lakırtılar döküldü, kenarları kırış kırış olmuş dudaklarından. Tarih cesur bilim adamlarının omuzunda yükselirmiş. Ülkeye gereken tam da buymuş. Tabular yüzünden neler çekmiş bu ülke, değil mi ama? Artık tabulardan kurtulma zamanıymış. Gerçekle yüzleşme anı. Gerçeğe saygısı olmayan bir tarih, yalandan başka bir şey değilmiş. Yardım etmeliymişim ona. Fatih'in ölümü üzerindeki sır aydınlanmalıymış. Çok basitmiş. Sadece bir toksikoloji incelemesi. Fatih Sultan Mehmet'in cesedinin mumyalandığını biliyormuşuz zaten. Bize gereken padişahın bir saç teliymiş ya da tırnağı. Tahir Hakkı anlamıyormuş ne yapmak istediğini, ama ben farklıymışım. Açık fikirli, ileri görüşlüymüşüm. Eğer hocayla konuşursam belki fikrini değiştirebilirmiş. O fikrini değiştirirse Fatih'in mezarını açma iznini kolayca alabilirmiş. Bu konuda yardımıma ihtiyacı varmış. Onu bir tek ben anlarmışım. Hem o kadar hukukumuz varmış. Yaşadıklarımız. O da unutmamış elbette. Unutulacak şey miymiş onlar? Bütün o güzellikler ölünceye kadar bizimle yaşayacakmış, son nefese kadar, seninle ve benimle, Müştak ve Nusret'le. Nusret nerede? Ben mi sormuştum, öteki mi, anlaşılmamıştı ama ses bir bıçak gibi keskin ve nefret doluydu. Nusret nerede? Kadının yüzündeki iyimserlik paramparça olmuştu, inip kalkmaya başlayan göğsü, panik içinde mırıldanışı. Nusret, Nusret benim. ''Hayır!'' diye gürleyen ses. ''Sen Nusret değilsin, benim sevgilim nerede?'' diyen tehditkar ses. Artık öfkeden çok çaresizlik yüklü olan ses, ağlamak üzere olan bir adamın haykırışı gibi, çılgınlık arifesinde olan bir aşığın tekinsiz haykırışı gibi, sipsivri bir silaha dönüşmüş olan ses. ''Nusret'e ne yaptın?'' Kadının sararan teni, titreyen elleri, korkuyla açılan mavi gözleri, hafifçe şarkan çenesi. Ani bir kararla doğrulması, belki kaçmaya karar vermesi, göz açıp kapayıncaya kadar olup biten olaylar. Yanı başımda dikilen adamın, cebinden fırlayan eli, gözlerimi alan parlaklık, boşlukta küçük bir şimşek çakması, yarıda kalan bir itiraz, yaşlı bir çiçeğin kırılırken çıkardığı inilti, akciğerde kalan son nefesin hançerden yükselişi, sadece bir ah sesi. Sonrası sessizlik, kıpırtısızlık, sonrası derin bir huzur. Oturduğu şampanya rengi koltukta heykel gibi donup kalan tanımadığım bir kadın. Kadının bir soruyu çoğaltan dehşet içinde büyümüş mavi gözleri. Bana bunu nasıl yaparsın müştak? Ve sonra aynadaki müştak, yatağının başına sırtını dayamış, o karanlık saatlerde ne yaptığını hatırlayan bir adamın dehşet içinde büyüyen ela gözleri. Başından beri bildiği gerçeği bir kez daha anlayan, artık kurtuluşu kalmayan, artık bütün bahaneleri elinden alınmış olan, artık içindeki katille yüzleşmekten başka çaresi kalmayan bir zavallının sona eren umutsuz çırpınışı. İşte o anda çalmaya başladı telefon, ceketimin cebinden boğuk boğuk durmadan ısrarla. Nevzat mı? Hazır olun, sizi tutuklamaya geliyoruz diyecekti herhalde. Açmasam bu beni kurtarır mı? Kaçış mümkün mü? İşkenceyi uzatmanın anlamı yok. Toparlanıp kalktım yataktan, cebimden çıkardım telefonu. Hayır, Nevzat değil ama şimdilik. Er ya da geç arayacak başkomiser. Rahatlamak için hiçbir neden yok. Ne demişti? Shakespeare'in ünlü kahramanı Macbeth huzuru öldürdü. Yok, uykuyu öldürdü demişti. Huzuru öldüren bendim. Müştak huzuru öldürdü. Tekrar kazanmak biraz zor olacak. Zor mu, imkansız desene şuna. Bakışlarım telefonun ekranına kaydı. Tanımadığım bir numara açtım. Alo. Alo Müştak abi, saygılar. Yılışık riyakarca çınlayan bir ses. Dilli şarküterinin sahibi Adem Dilli. Nasılsınız abi? Sağlık ve afiyettesiniz inşallah. Merak etmeyin, polisler Sahtiyan apartmanından ayrıldı. Tehlike geçti şimdilik. Biz de bir görüşsek diyorum, şu meseleleri bir konuşsak. Biraz nakde ihtiyacım var da abi. Çok değil, 20-25 bin lira olsa yeter. Hepsini birden vermeseniz de olur, iki taksit yaparız. Ağzımdan alo'dan başka sözcük çıkmamasına rağmen Adem Dilli konuştukça konuşuyordu. Dayanamadım, bastım tuşa. Sonuna kadar, kapanıncaya kadar, telefonun ışıkları sönünceye kadar derin bir huzur hissettim içimde. Suçunu kabul eden bir adamın vicdan azabı uyanıncaya kadar idare etmesini sağlayan o geçici sükunet.